Ayrım 33, Yörünge, Tezgâretsan, sayfa 478. Kazakistan'ın üzerinde kıvrılan bulutları, Himalayalardaki karları, aşağıda milyarlarca insan hayatlarına devam ediyor diye düşündü. Bense burada gökyüzünde ölmekte olan bir noktayım sadece. Emma, telsizden Todd Cutler'ın sesi gelmişti. Nasılsın?
Pek iyi değilim diye mırıldandı. Acı, görüntü kararmaya başladı. Son valyumu aldım.
Dayanman gerekiyor Emma, beni dinle. Sakın pes etme, zamanı değil.
Ben o savaşı kaybettim artık Todd.
Hayır, kaybetmedin, inanman gerekiyor.
Neye, mucizelere mi?
Hafifçe güldü.
Gerçek mucize benim buraya kadar gelebilmiş olmam. Dünyayı çok az insana nasip olan bir yerden görebilmem. Cama dokunduğunda parmaklarında güneşin sıcaklığını hissetti. Keşke Jack'le konuşabilseydim.
Onu da halletmeye çalışıyoruz.
Nerede ki o? Neden ulaşamıyorsunuz?
Adam seni eve getirebilmek için delice çalışıyor. Buna inan lütfen.
Gözlerini kırpıştırıp gözyaşlarını uzaklaştırdı.
İnanıyorum.
Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı dedi Todd. Konuşmak istediğim başka biri mesela.
Hayır, iç geçirdi. Sadece Jack.
Bir sessizlik oldu.
Galiba şu anda en çok istediğim...
Evet dedi Todd.
Ben uyumak istiyorum. Hepsi bu. Sadece uyumak.
Todd boğazını temizledi. Tabii ki. Uyu, dinlen biraz. Bir isteğin olursa diye burada olacağım ben. Bir an durduktan sonra iyi geceler istasyon diye bitirdi konuşmasını.
İyi geceler Houston dedi Emma içinden. Sonra da kulaklığını çıkarıp karanlığa baktı.
27. Bölüm. Siyah sedanlardan oluşan konvoy Apogee mühendisliğin önünde tozu toprağa katarak durdu. Jared Profit öndeki arabadan inip binaya baktı. Bir uçak hangarına benziyordu. Penceresiz çatısında uydu aletleri olan depo gibi bir yerde. Profit General Gregorian'a bakıp başını salladı. Bina için güvenlik sağlansın. Gregorian'ın adamları bir dakika içinde tamam işareti verince Profit binaya girdi. İçeride salaş görünümlü bir grup erkek ve kadın gergin ve öfkeli bir çember halinde toplanmıştı. Yüzlerden ikisini hemen tanıdı. Uçuş mürettebat operasyonları direktörü Gordon Obi ve mekik uçuş direktörü Randy Carpenter. Demek ki tam da tahmin ettiği gibi NASA buradaydı. Nevada çölünün ortasındaki bu kişiliksiz binayı bir çeşit isyan uçuş kontrolüne çevirmişlerdi. NASA'daki uçuş kontrol odasının yanında burası fazlasıyla mütevazı kalıyordu. Yerler betondu. Her yerde karman çorman teller ve kablolar vardı. Tombul bir kedi kenara atılmış elektronik cihazları karıştırıyordu. Profit uçuş konsollarının başına gittiğinde ekranda akan verileri gördü. Mekik'in durumu nedir diye sordu sonra. Gregorian'ın adamlarından biri Birleşik Devletler Uzay Komutası'ndan bir uçuş kontrolörü ''İlk yörüngeyi tamamlamış efendim. Şimdi de R çizgisine doğru çıkıyor. 45 dakika içinde istasyonda randevuya geçebilirler.''
''Yaklaşmayı durdurun.''
''Hayır.'' dedi Gordon abi. Sonra gruptan ayrılıp bir adım öne çıktı.
''Yapmayın bunu. Anlamıyorsunuz.''
''İstasyon mürettebatı kesinlikle tahliye edilemez.'' dedi Profit.
''Bu bir tahliye değil.''
''Madem öyle orada ne işi var? Belli ki hedefi istasyonla randevu.''
''Hayır değil, istese de yapamaz ki. Araçta kenetlenme sistemi yok. Anlayacağınız hastalığın o şekilde bulaşması mümkün değil zaten.''
''Soruma cevap vermediniz Bay Obi. Apogee 2'nin orada ne işi var?''
Gordon bir anlık tereddütün ardından cevap verdi.
Yalnızca kısa mesafeli bir yaklaşma sekansı yapacak hepsi bu. Apogee'nin randevu becerisini test etmek için.
Efendim dedi uzay komutasının uçuş kontrolörü. Ben burada son derece anormal bir durum görüyorum.
Bunun üzerine Profit'in bakışları konsola çevrildi.
Nasıl bir anormallik?
Kabin atmosfer basıncında 8 PSI'ye inmiş. Oysa ki 14.7 olmalıydı. Ya mekikte ciddi bir hava sızıntısı var ya da kasıtlı olarak basınç düşürmeye gidilmiş.
Peki ne zamandır bu seviyede?
Uçuş kontrolörü klavyeye çabucak bir şeyler yazdı. Ekrana kabin basıncının zaman içindeki değişimini gösteren bir grafik çıktı.
Bilgisayarlarındaki bilgiye bakılırsa basınç kalkıştan sonraki ilk 12 saat boyunca 14.7'de tutulmuş. Sonra yaklaşık 36 saat önce 10.2'ye indirilmiş. Bir saat öncesine kadar da o seviyede kalmış.
Adamın çenesi aniden havaya kalktı. Efendim, ne yapmaya çalıştıklarını anladım ben. Ön solunum protokolü bu.
Ne protokolü?
Araç dışı faaliyet için, uzay yürüyüşü yani.
Dönüp Profit'e baktı.
Sanırım o mekiğin içinde biri var.
Profit bir kez daha dönüp Gordon Obi'ye baktı. Mekik'te kim var? Yukarı kimi gönderdiniz?
Gordon artık gerçeği daha fazla saklamaya lüzum kalmadığını anlamıştı.
Jack McCallum dedi sessiz ve mağlup bir havayla.
Emma Watson'ın kocası.
O halde bu bir kurtarma operasyonu dedi Profit. Planınız neydi? Araç dışı faaliyete çıkacak. Sonra ne olacak?
Jetleri kullanacak. Üstündeki Orlun M kıyafetinde o jetlerden var. Bunu kullanarak kendini Apogee 2'den istasyona itecek. Sonra da istasyonun hava cebinden içeri girecek.
Sonra da karısını oradan alıp geri getirecek.
Hayır, plan bu değildi. Bakın, o her şeyin farkında. Karısının neden geri dönemeyeceğini biliyor. Jack'in yukarıya çıkmasının tek nedeni Rana virüsü götürmek.
Peki ya virüs işe yaramazsa?
Bu bir kumar.
Kendini istasyondaki enfeksiyona maruz bırakmış oluyor. Onun geri dönmesine izin veremeyiz.
Zaten o da geri dönmeyi planlamıyor ki. Mekik onsuz geri dönecek.
Gordon gözlerini Profit'ten ayırmadan baktı.
Bu tek yön bir yolculuk ve Jack de bunun farkında. Şartları kendisi kabul etti. Yukarıda ölmek üzere olan insan karısı onu orada yalnız başına bırakamaz. Bırakamaz.
Duydukları karşısında hayrete kapılan Profit şimdi sessizdi. Uçuş konsoluna verilerin aktığı monitörlere baktı. Saniyeler işlerken Bethesda hastanesinde tek başına ölen karısı Amy'yi düşündü. Denver havaalanında eve dönen ilk uçağı yakalamak için koşturuşu, nefes nefese kapıya ulaştığında uçağın arkasından bakışı geldi aklına. McCallum'u bunları yapmaya iten çaresizliği, amacına tam ulaşacakken son anda elinden kaçırmanın acısını düşündü. Sonra kendi kendine şöyle dedi,
''Bundan dünyadaki kimseye bir zarar gelmez, McCallum haricinde kimseye, o da zaten kendi kararını vermiş, sonuçların farkında, onu durdurmaya ne hakkım var?''
Uzay komutasının uçuş kontrolörüne dönüp, ''Konsolun kontrolünü Apogee'ye bırakın.'' dedi. ''Görevlerine devam etsinler.''
''Efendim?''
''Bırakın mekik yaklaşmaya devam etsin.'' dedim.
Bir anlık şaşkın bir sessizliğin ardından Apogee kontrolörleri koltuklarına geri döndüler.
''Bay Obi'' dedi Profit dönüp Gordon'a bakarak. ''Takdir edersiniz ki McCallum'un her hareketini takip ediyor olacağız. Ama ben sizin düşmanınız değilim. Görevim sadece çoğunluğun iyiliğini düşünmek ve bunun için ne gerekiyorsa yaparım.'' Şayet o insanları geri getirmek gibi bir planınız olduğunu anlarsam, Apogee 2'nin imha edilmesi için düğmeye basarım.
Gordon Obi başını salladı.
Ben de sizden böyle bir karar vermenizi beklerdim.
O halde herkes durduğu yeri biliyor demektir.
Profit derin bir nefes alıp son bir kez konsollara dönerek, haydi bakalım şu adamı karısına kavuşturun.
Jack sonsuzluğun kıyısında bekliyordu. Ağırlıksız ortam havuzunda yaptığı onca eğitime rağmen bütün vücudunda hissettiği bu korku dalgasına hazırlıksız yakalanmıştı. O korku uzayın boşluğuna bakarken gelip yakasına yapışmıştı şimdi. Kargo kısmına açılan kapağı kaldırdığında ilk gördüğü baş döndürücü bir mesafede duran dünya olmuştu. Uluslararası Uzay İstasyonu arka tarafında yukarıda bir yerdeydi, göremiyordu. Ona ulaşmak için kargo kapısından çıkıp Apogee 2'nin etrafından dolaşması gerekiyordu. Ama öncelikle hava cebine geri dönmesi için avaz avaz bağıran içgüdülerini duymazdan gelmesi gerekiyordu.
Emma dedi yüksek sesle. Onun ismini duymak dua gibi gelmişti. Derin bir nefes alıp kapıyı tutan ellerini bırakmaya, kendini uzaya teslim etmeye hazırlandı.
Apogee 2 burası Houston, merkez. Apogee, Jack lütfen cevap ver.
Kulaklığından gelen bu yayın Jack'i şaşırtmıştı. Yerle herhangi bir bağlantı olmasını beklemiyordu. Hatta Houston'ın ona açıkça ismiyle hitap ediyor olması gizliliğin kalmadığı anlamına geliyordu.
Apogee, sizden acil cevap bekliyoruz.
Jack yörüngede olduğunu belli etmek ile etmemek arasında kaldı, susmaya devam etti.
Jack, Beyaz Saray'ın senin uçuşuna müdahale etmeyeceğine dair söz aldık ama tek şartla, bu tek yön bir yolculuk olmak zorunda. Merkez bir an durduktan sonra alçak sesle ekledi. İstasyona giriş yapacak olursan bir daha terk edemezsin. Eve dönemezsin yani.
Burası Apogee 2 dedi Jack nihayet. Mesaj alınmış ve anlaşılmıştır.
Peki hala devam etmeyi planlıyor musun? Bunu bir kez daha düşün istersen.
Buraya kadar ne diye geldim sanıyorsunuz? Manzarası için mi?
Anlaşıldı. Fakat devam etmeden önce şunu bilmen gerekiyor. İstasyonla bağlantımızı yaklaşık 6 saat önce kaybettik.
Bağlantıyı kaybettik de ne demek?
Emma artık cevap vermiyor.
6 saat dedi Jack içinden. Son 6 saat içinde neler oldu? O dünyadan ayrılalı 2 gün olmuştu. Apogee 2'den uluslararası uzay istasyonunu yakalayıp randevu manevralarını tamamlaması bu kadar uzun sürmüştü işte. Jack bu süre boyunca her türlü bağlantıdan ve istasyonda olup bitenlerden uzak kalmıştı.
Çok geç kalmış olabilirsin. İstersen bir kez daha düşüne.
Biyotelemetri değerleri ne gösteriyor diye araya girdi. Ritmi nasıl?
Alete bağlı değil, kabloları çıkartmayı tercih etmiş.
O halde siz de bir şey bilmiyorsunuz. Bana neler olup bittiğini söyleyemezsiniz.
Sessizliğe geçmeden önce sana son bir e-posta göndermiş dedi merkez. Jack sana veda etmek için yazmış.
Hayır. Kapağı tutan ellerini o anda bırakıp hava cebinden dışarı fırladı. Hayır. Kulplardan birine tutunup kapının üstüne Apogee 2'nin öbür tarafına geçti. Karşısına birdenbire uzay istasyonu çıkmıştı. O kadar büyük ve genişti ki bir an hayretle ve hayranlıkla kala kaldı. Fakat hemen ardından panik içinde bunun hava cebi nerede diye düşündü. Hava cebini göremiyorum. İki futbol sahası büyüklüğünde bir alana dağılmış o kadar çok modül ve güneş paneli vardı ki nerede olduğunu anlayamamıştı. İstasyonun baş döndürücü büyüklüğünün ortasında kaybolmuştu. Neden sonra çıkıntı halindeki koyu yeşil Soyuz kapsülünü gördü. İstasyonun Rus tarafının altındaydı demek ki. O anda aklındaki plan yerine oturdu. Kafasını Amerikan tarafına çevirdi, laboratuvarı gördü. Habitasyonun üst ucunda da hava cebine açılan Nod 1 vardı. Artık nereye gitmesi gerektiğini anlamıştı. Şimdi ise o sıçramayı yapması gerekiyordu. Uzay boşluğunu onu bir yere bağlayacak kemeri olmadan sadece jetlerin yardımıyla aşmak zorundaydı. Jeti çalıştırdıktan sonra Apogee'den ayrılıp istasyona doğru atıldı. Bu Jack'in ilk araç dışı faaliyetiydi. Biraz beceriksiz, epey de tecrübesizdi. Hedefine varmasının ne kadar süreceğini tahmin edememişti. Durum böyle olunca habitasyonun dış gövdesine öyle sert çarptı ki az daha geri sekiyordu. Ama neyse ki son anda kulplardan birine tutunmayı başarmıştı. Acele et, kız ölüyor.
Korkudan elleri titremesine rağmen habitasyonu tırmanmaya koyuldu.
Houston dedi nefes nefese, bana doktor lazım. Doktor beklemede kalsın.
Anlaşıldı.
Az kaldı, birazdan Nod 1'de olacağım.
Jack merhaba. Todd Cutler'dı, bu sesinde bir telaş vardı. İki gündür kimseyle bağlantı kuramıyorsun. O yüzden bazı şeyleri bilmen gerekiyor. Emma'nın son İKG dozu 55 saat önceydi. O zamandan beri laboratuvar sonuçları kötüye gidiyordu. Amilazı ve hormon değerleri tavan yaptı. Son bağlantımızda baş ağrısından ve görme kaybından şikayet ediyordu. Ama bu 6 saat önceydi. Şu anki durumunu bilmiyoruz.
Ben hava cebinin önündeyim.
İstasyonun kontrol yazılımı araç dışı faaliyet moduna alındı. Basınç düzenlemeye girebilirsin.
Jack kapağı açıp kendini mürettebat cebinden içeri çekti. Kıvrılıp dış kapağı kapatmaya girişmişti ki Apogee 2'yi gördü. Araç uzaklaşmaya başlamıştı bile. Tek can kurtaranı da onsuz gidiyordu. Geri dönüşü olmayan yola girdiği artık kesindi.
Kapağı kapatıp sürgüsünü çekti. Basınç dengeleme valfi açık dedi telsizden. Düzenlemeye başlıyorum.
Yanlış anlama, seni en kötü senaryoyu hazırlamak için söylüyorum ama dedi Todd, şayet Emma'nın durumu.
Bana faydalı bir şeyler söyle.
Tamam, Yusam Reed'den aldığımız son bilgiler şöyle. Rana virüs laboratuvar hayvanları üzerinde başarılı oluyormuş gibi gözüküyor. Ama sadece ilk evrelerde etkili oluyormuş. Hastalık kapıldıktan sonraki ilk 36 saat içinde yani.
Ondan sonra verildiğinde ne oluyormuş?
Cutler bunu yanıtlamadı. Sessiz kalışı her şeyi anlatıyordu.
Mürettebat cebindeki basınç 14 PSI'ye gelince Jack orta kapıyı açıp teçhizat cebine geçti. Orada alelacele eldivenlerini çıkardı, Orlan M kıyafetinden ve soğutucu içliğinden kurtuldu. Ardından Orlan'ın fermuarlı ceplerinden acil durum ilaçlarını ve önceden doldurulup ayarlanmış ranavirüs şırıngalarını çıkardı. İçeride karşılaşacağı durum onu korkutuyor, korkudan bütün vücudu titriyordu. Nihayet iç kapıyı da açtı ve en kötü kabusuyla karşı karşıya geldi. Emma Nodbir'de karanlık bir denizdeki yüzücü gibi süzülüyordu havada. Ama bu yüzücü boğuluyordu. Kadının kolları ve bacakları ritmik spazmlarla kasılıyor, o kasılmalar sırasında bel kemiği eğrilip bükülüyordu. Bir yandan da kafasını şiddetle öne arkaya savuruyordu. Belli ki can çekişiyordu. Hayır dedi Jack içinden, ölmene izin vermeyeceğim. Lanet olsun Emma, beni terk edip gidemezsin. Kadını belinden sımsıkı tutup istasyonun Rus tarafına, elektrik ve ışığın olduğu modüllere doğru çekmeye başladı. Emma'nın vücudu içinden elektrik geçen serbest bir kablo gibi titriyor, Jack'in kollarında debelenip duruyordu. O kadar ufak tefek ve narin bir kadın olmasına rağmen ölmekte olan bedenini saran bu kuvvet yüzünden Jack onu tutmakta zorlanıyordu. Bir yandan ağırlıksızlığa da tam alışamadığı için Rus servis modülüne doğru ikisi birden giderlerken sarhoş gibi yalpalıyor, duvarlara ve kapılara çarpıp duruyordu. ''Jack konuş benimle'' dedi Todd, ''neler oluyor?'' ''Onu servis modülüne götürdüm, şimdi yatırıyorum.'' ''Virüsü enjekte ettin mi?'' ''Önce bağlamam gerekiyor, şu an nöbet geçiriyor.'' Kemerleri göğsünün ve belinin üzerinden geçirip cırt cırtlarını kapattı ve kadının gövde kısmını yatağa bağladı. Emma'nın kafası arkaya vuruyor, gözleri yukarı doğru devriliyordu. Göz akları parlak, korkunç bir kırmızıya bürünmüştü. ''Virüsü ver artık hemen.'' Jack yatağın bir köşesine dolanmış turnikeyi kapıp kadının savurmaya çalıştığı koluna sardı. Kolu açıp dirseğinin iç kısmını çevirmek ve damarı bulmak için var gücüyle uğraşmak zorunda kalmıştı. Rana virüs şırıngasının başlığını dişleriyle çıkardı. İğneyi hızla Emma'nın koluna saplayıp içindekileri damarına boşalttı. ''İğneyi yaptım'' dedi sonra, ''bütün dozu verdim.'' ''Peki şu an ne yapıyor?'' ''Hala nöbet geçiriyor.'' ''Sağlık kitinin içinde dilantin serumu var.'' ''Gördüm, hemen serumu takıyorum.'' Turnikeyi bırakınca havalandığını gören Jack, ağırlıksız ortamda bir yere bağlanmayan bir şeyin elden kaçacağını bir kez daha hatırlamış oldu. Uzanıp turnikeyi havada yakaladıktan sonra tekrar Emma'nın kolunu tuttu. ''Dilantini vermeye başladım, serum takıldı.'' ''Bir değişiklik var mı?'' Jack karısına bakarken içinden ''Haydi Emma'' diyordu, ''bırakma beni.'' Kadının omurgası ve boynu yavaşça gevşedi, kafasını masaya vurmayı bıraktı. Gözleri aşağı indiğinde göz bebekleri kan kırmızı boşluğun ortasında iki karanlık havuz gibi belirdi. Jack daha yakından bakmak için eğildiğinde Emma'nın gırtlağından bir inilti koptu. Sol göz bebeği tamamen büyümüştü, simsiyah ve cansızdı. Çok geç kalmıştı, karısı ölüyordu. Yüzünü sanki saf irade gücüyle onu yaşamaya zorlayabilecekmiş gibi ellerinin arasına aldı. Ama içinden onu bırakmasın diye yalvarırken dahi dokunuşlarla, dualarla onu kurtaramayacağını biliyordu. Ölüm organik bir süreçti. Biyokimyasal fonksiyonlar iyonların hücre duvarlarındaki alışverişleri bitiriyordu. Beyin dalgaları düzleşiyordu. Miyokardiyal hücrelerin ritmik kasılmaları titremelere dönüşüyordu. Sırf Jack yaşamasını istiyor diye yaşamayacaktı Emma. Ama henüz ölmemişti. Henüz. Todd dedi Jack. Buradayım. Son aşama nedir? Laboratuvar hayvanlarında ne oluyormuş? Anlamadım. Ranavirüs sadece erken evrelerde verildiğinde işe yarıyormuş dedin ya. Demek ki Kimera'yı o evrelerde öldürebiliyor. Peki ama neden sonradan verildiğinde işe yaramıyormuş? Çok fazla doku hasarı olduğu için. Ayrıca iç kanamalar. Kanama mı? Nerede oluyormuş kanama? Otopsilerde ne tespit etmişler? Köpeklerdeki vakaların %75'inde ölümcül kanamalar kafatası içinde oluyormuş. Kimera'nın enzimleri serebral korteks yüzeyindeki kan damarlarına hasar veriyormuş. Damarların çatlamasıyla birlikte kafatası içindeki basınçta felaket yükseliş oluyormuş. Bunu büyük bir baş ağrısıymış gibi düşünecek. Peki ya kanamayı durdurup beyindeki hasarı engellersen, kurbanları akut evreden kurtarırsan ranavirüsün etkisini gösterecek kadar uzun yaşayabilirler? Olabilir. Jack Emma'nın sol göz bebeğine bakarken zihninde korkunç bir hatıra canlandı. Debbie Hanning'in sedyede baygın yatışını hatırlamıştı. Debbie'ye yardım edememişti. Müdahale etmekte gecikmiş, bu kararsızlığı yüzünden kadını kaybetmişti. Ama seni kaybetmeyeceğim.
Tut, sol göz bebeği büyümüş dedi. Burr Hall yapılması gerekiyor.
Ne? Ama sen körlemesine çalışıyorsun. Elinde röntgen bile yokken...
Emma'nın başka şansı yok. Delmem gerekiyor. Aletlerin nerede olduğunu söyle.
Beklemede kal.
Todd birkaç saniye sonra döndü.
Rusların alet kitini nerede sakladığını bilmiyoruz. Ama NASA'nınkiler Nod 1'deki bir dolapta. Nomex torbalarının üstlerindeki etiketleri oku. İçindekileri yazar.
Jack servis modülünden hızla fırlayıp bir kez daha duvarlara ve kapılara çarpa çarpa Nod 1'e gitti. Saklama dolabını açarken elleri titriyordu. Üzerinde elektrik matkabı, parçalar, adaptörler yazan torbayı bulana kadar 3 tanesini elden geçirmek zorunda kaldı. Sonra içinde tornavidaların ve bir çekicin olduğu torbayı da kapıp Nod'dan dışarı fırladı. Emma'yı yalnız bırakalı çok olmamıştı ama döndüğünde onu ölü bulmanın korkusuyla Zarya'dan servis modülüne uçarak gitmişti. Hala nefes alıyordu, hala yaşıyordu. Nomex torbalarını masaya sabitledikten sonra elektrikli aleti çıkardı. Alet nöroloji cerrahisi için değil, uzay istasyonunun tamirat işleri içindi. Elinde tutmuş yapmak üzere olduğu şeyi düşünürken ani bir panik dalgası zihnini ele geçirdi. Steril olmayan şartlarda çelik civataları söküp takmak için tasarlanmış bir aletle çalışacaktı. Masada hareketsiz yatan Emma'ya baktı ve kafatasının altında neler olduğunu, bir ömürlük yaşantıların, hayallerin ve duyguların saklandığı gri maddeyi düşündü. Emma'yı diğer herkesten ayıran, Emma'yı Emma yapan şeyleri düşündü. Bunların hepsi şimdi ölüyordu.
33. ayının sonu. Sayfa 494.